Ayrım 54.
Turgut'un söylediklerini hiç umursamamış olması, kadının kendine güvenli, kesin kararlılığının göstergesiydi. Gerçekten korkulurdu bu karılardan. Karşısına geçip böyle çata çat konuştuğuna göre oynamayacağı oyunda yoktu. Sen kızımı al, ben de senin ablanı oğlumu alayım diyor. Mediha Hanım astsubayına kavuşamazsa kardeşi yıkmış olacaktı mutluluğunu. Bir de hastanelere düşersek gene, kalkıp biraz dolandı odada. İşi yoktu da bu mahalle karılarının pis örümcek ağından kendini nasıl kurtaracağını düşünecekti. Mediha'sının da, Ebe Hanım'ının da. Patlayacaktı sıkıntıdan, duramadı, giyinip çıktı evden. Sokaklarda dolaştı ağırdan, hiç yapmadığı bir şey yaptı. Topkapı yöresinde bir mahalle kahvesinde oturup oyun oynayanları seyretti. Gece geç vakit döndüğünde yatmıştı evdekiler. Ondan sonraki günlerde böyle gibi geçmeye başlamıştı. Çok az yüz yüze gelip çok az konuşuyorlardı ablasıyla. Başı ivediği işlerle kalabalık bir kişi görünümü veriyordu hep. Gerçekten de doluydu. Mecit Bey'den izin alıp kimi dosyaları eve getiriyor, yemekten hemen sonra çekildiği odada okuyordu öykü gibi. Nasıl arası iyi olmazdı patron avukatla? Önemli bir değişme belirtisi yoktu Mediha'da da. Ay başında aylığının 25 lirasını verince sevinmiş gibiydi alırken. İstediği yemeği bile sordu. Derinlerde tehlikeli birikimlerin oluştuğu kaygısı ağır basıyordu gene de. Çok düşünmüştü, çözümü yoktu bu işin. Uyusundu bakalım ne kadar uyuyacaksa. Bir çözüm daha vardı, askere gitmek. Son umar, son yoldu o. Canına tak derse çeker giderdi. Mediha ile kızı da ne halt ederlerse etsinlerdi. Polise alındığında ne olmuşsa o olacaktı en çok. Fakültedeki kayıt durumu karışıktı aslında. Gidip düzeltmesi gerekiyordu ya. O da dur bakalımdı. Yeni açılan ilginç bir ticari dolandırıcılık davasının dilekçesini yazıyordu ki Mecit Bey seslendi içeriden. Telefona çağırıyorlardı Turgut Bey'i. İlk kez çağrılıyordu telefona. Biraz şaşırarak gitti. Masadaki telefonu kaldırırken kim diye sorduğu Mecit Bey bilmiyorum deyip önündeki kağıtlara eğilmişti. Alo der demez kulağına çarpan merhaba yahuyla hemen aldı Refik'in sesini. Nasıl buldun burayı? Biz gazeteciyiz oğlum. Eve uğramış yeri bilmiyormuş Mediha. Adını soyadını vermiş. Mecit Tahiroğlu'nun telefonunu hemen bulmuş gazetede. Kısa kestiler. Akşam 7'ye doğru Çiçek Pasajı'nda. Daha önce gittikleri yerde buluşacaklardı. Kapattı. İçi içine sığmıyordu sevinçten. Odasına gelip masaya oturduğunda epey güçlük çekti elindeki yazıyı bitirmekte. Aklı Refik'teydi. Ondaydı haberler. Hafta sonu bir geceliğine de olsa Ankara'ya gidip Zübeyde'yi görecekti. Asıl haberler ondaydı belki de. Bugün cumaydı. Kalırsa yarın akşam Refik'le giderlerdi. Akşam Galatasaray'da tramvaydan indiğinde 6.30'u geçiyordu. Çiçek Pasajı'na girince ileride köşe masadaki Refik görmüştü. Kalkıp para verdi garsona. Yürüdü. Yolun yarısında karşıladı Turgut'u. Kucaklaştılar. Arkada bir meyhane var. Yeni açıldı dedi Refik. Oraya gidelim. Garsonlar tanıdık. Balık pazarından çıkıp Nevizade sokağına doğru yürürlerken şöyle bir yan baktı. Büyük geçmiş olsun Turgut'cuğum dedi Refik. Yeniden doğmuş gibisin. Ses çıkarmadı Turgut. Sözün ne anlama geldiğini düşünüyordu. Beni iyi bulduğunu mu söylüyor, kurtulmamın nasıl güç olduğunu mu anlaştırıyor? İki sokak kıvrılıp meyhaneye geldiklerinde sorunun yanıtını daha bulamamıştı Turgut. Garsonlar kapıdan karşıladılar. Kalabalık bastırmamıştı daha. Bütün meyhaneyi gören kuytudaki bir masaya geçip oturdular. Refik garsona yiyecek içecekleri yazdırırken bir yandan da Turgut'u aramasını anlatıyordu. Mediha Hanım bunu tanımamış önce, polis mi sanmış ne? Sonra Refik yakınlık gösterip de arkadaşı olduğunu kanıtlayacak bir iki söz edince işini anlatmış. Adını da Macit diye vermiş avukatın. Rehberde Tahiroğlu'na bakınca avukat Mecit Bey'i bulmuş hemen. İşinle aran nasıl? Vallahi önce yadırgadım ya, şimdi bayağı çekici gelmeye başladı dedi Turgut. Mecit Bey de pek kötü biri değil ama ben iyi değilim. Anlayışlı bir sessizlikle karşıladı Refik. Ev cehennem, başımda bin bir bela. Anlatmak için Refik'in sormasını bekler gibi durdu. Öyle çıkmazdayım ki bilmiyorum, askere mi gitsem diyorum. Birden dikeldi Refik. Sakın öyle bir şey yapma dedi. Bir kısa sessizlikten sonra sürdürdü. Deli misin oğlum dedi, polisten yeni çıktın, sıcağı sıcağına hiç şaşmaz, çavuş çıkarırlar seni. Kim bilir ne çoraplar örerler başına. Yıllarca sürünürsün valla. Biraz geçsin, Türkiye çok değişecek. Bütün bu doğruları Turgut bilmiyordu sanki. Ne anlatayım buna? Beni bıraktıklarını nereden öğrendin? Rakıyı kadehlere boşaltırken, nereden olacak dedi Refik Zübeyde Hanım'dan. Bir şeyler daha söylemesini bekledi Refik'in. Tabaklarına meze alırken ikisi de suskundular. Sen ne vakit dönüyorsun? Yarın sabah treniyle. Turgut'un gözünden kaçmayan bir durgunluk vardı Refik'te. Kadehlerini kaldırıp Refik'in geçmiş olsunuyla rakıları yudumladılar. Tabağındaki mezelerden biraz aldı Turgut. Akşama kalırsan ben de gelirim dedi. Şöyle bir bakıp kaldı Refik. Niye geleceksin? Şaşalamıştı Turgut. Biraz ters değil miydi bu soru şimdi? Niye ters olsun? Doğru söylüyor. Polisten yeni çıkmışsın. Ankara'ya gidiyorsun. Bela mı arıyorsun? Yanlış anlama, ben sevinirim. Bir sakıncası yok da. Sağ ol dedi Turgut. Zübeyde Hanım deyince sen. Sıkılır gibi oldu biraz. Anladım dedi Refik. Onun için sordum ben de. Başını önüne eğip durdu bir süre. Zübeyde Hanım'ı göremezsin dedi. Ağırdan dikilip Turgut'a baktı. Malatya'ya gitti. Ses çıkarmadı Turgut. Ben de o dönünce giderim Ankara'ya. Belki de o gelir. Birden ayılmış gibi oldu. Beni bıraktıklarını biliyor. Gelmedi buraya. Malatya'dan dönünce bildirirsen sağ ol Refikçiyim. Bir süre daha suskun kaldı Refik. Ankara'ya gelmez artık dedi. Biraz durup kaldırdı başını. Gelse de sen göremezsin. Göremez miyim? Ne diyor bu adam şu gizemli bakışlarına? Gülerek başını salladı Refik. Bana kızıyorsun biliyorum dedi. Dinle öyleyse Turgutçuğum. Masal filan değil, olmuş bitmiş bir olayı anlatacağım sana. Merakını azdıran bu sözlerden sonra bir an durup aldı Refik. Birkaç kez söyledim ben sana biliyorsun dedi. Öyle sıradan biri değil bu kadın. Sözünü hiç kesmeden dinlemeye karar vermişti Refik'i. Başını salladı ağırdan, doğru gibisine. Kocası da ben tanıdım Fikri Bey. Öyle benzeri çok görülen kişilerden değil o da. Alevi, Mason derler. Ana dili gibi Fransızca bilirmiş. Hep okur. Anladık da yeter uzattığın. Seni gerçekten çok sevdi bu kadın. Kocasından ayrılacak. Fikri Bey de yanaşmıyor. Deli gibi seviyor karısını. Sen tutuklanınca, hele ağır işkenceye tutulduğunda duyulunca hemen haberini aldı çünkü. Çılgına döndü Zübeyde. Bizim Müjgan Hanım, ben böyle şey görmedim diyordu. Ne yemek, ne içmek, ne uyku. Gidip her şeyi anlatmış kocasına. Fikri Bey çok etkili bir adam. İnönü'nün de soy yakını olurmuş derler. Zübeyde yeminle söz vermiş kocasına. Seni kurtarırsa Fikri Bey'den ayrılmayacak, yaşamı boyu da bir daha görmeyecek seni. Durup baktı bir süre. Sakın umutlanma Turgutcuğum dedi. Görmeyeceğim diye söz vermişse gerçekten görmez seni bir daha bu kadın. Hüzünlü bir gülümsemeyle ekledi Refik. Gülünç geliyor değil mi dedi. Romantik. Filmlerde, romanlarda olur da bazen de böyle karşısına çıkıyor insanın demek. Ayrıntılarını anlatmaya başladı ağır ağır. Mukbil Bey varmış. Ankara'nın baş papazı derlermiş. Onu koymuş araya Fikri Bey. Sayıştay'dayken birçok işini yapmış bu Mukbil Bey'in. O da kimseye güvenmedi Zübeyde. Mektubu aldı Mukbil Bey'den. Eliyle mektup yazmış Sait'e. Herif kendisi gelip karşısına dikildi bu Sait Puştu'nun. Rakı kadehini aldı. Sen bugün ortalarda dolanıyorsan o kadına borçluyuz bunu dedi. Yoksa seni de götürmüşlerdi bilesin. Hadi sağlığına içelim Zübeyde'nin. Bir yudum alıp bıraktı kadehini. Duydukları sarsıcı olmuştu Turgut için. Zübeyde'yi düşünüyordu. Şimdi anlıyordu sanki ne sıcak yürekli bir kadın olduğunu. Seni de götürmüşlerdi diyor bu. Doğru diyor. Hasan Basri gibi pencereden atladı olacaktık desene. Gene gözlerini önüne dikip sessiz kaldı bir süre Refik. Çekingen bir sesle mırıldanır gibi. Halil'e benzetirlerdi seni dedi. Başını kaldırıp Turgut'un gözlerine dikti gözlerini. Halil'e mi benzetirlerdi, bizim Halil'e mi? Anlamamıştı, anlayacak nesi vardı ki? Niye böyle bakıyor bu herif? Nasıl yani, Halil kaçtı. Niye böyle karanlık bakıyor bu herif? Başını iki yana salladı ağırdan. Yazık ki öyle değil Turgutcuğum dedi Refik. Nasıl öyle değil, Seher? Halil'i öldürmüşler. Bir an kımıltısız kaldı Turgut, bağıramıyordu. Nereden çıkarıyorsun ulan? Seher kendi anlattı bana. Halil buna polis demez miydi? Rakı şişesini indir kafasına şu puştun. Kışkırtıyor. Sana söylemekle iyi mi ediyorum onu da bilmiyorum. Peki sen nasıl yani? Yalan bu. Dudakları titredi, titriyordu Turgut'un. Bu birkaç sözcükle öylece dökülmüştü ağzından. Yalan malan değil Turgutcuğum, çok acı ama gerçek. Yüreğini sızım sızım burarak bir kas yırtılmıştı içinde, kanıyordu. İtelemeye çalıştı üstüne yıkılan kayayı. Nereden belliydi gerçek olduğu? Refik anlatıyordu bir şeyler. Dinliyor muydu, dinlemiyor muydu, ayrımına varamıyordu onun da. Olabilirdi, niye olmasındı? Ölüm yok muydu kavgada? En iyi Halil biliyordu bunu. Onlar da en iyimizi vurdular. Düşmana kızılır mı? Alçak, namussuz, kalleş, rezil. Düşman sonunda. Ankara eski Ankara değil diyordu Refik. Kulisler kaynıyor. Çiftçiyi topraklandırma yasasına kazan kaldırdı herifler. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan dörtlü takrir verdiler meclise. Demokrasi istiyorlarmış. San Francisco Antlaşması'na imza koydular ya, parti kuracaklar bunlar da. Herkesin ağzında bir demokrasidir gidiyor Ankara'da. Bizim dışişlerindeki puşt faşist, Almanlardan para bile alıyordu belki orospu çocuğu. Servet Bey oğlumuz nasıl bir demokrat kesildi görsen. Birbirlerinin pisliğini de ortaya döküyorlar sinsi sinsi. Kulislerdeki kavga kalmaz, ileride ortaya da dökülür. İsmet Paşa'ya söven sövene. Kaza süsü verdikleri starenin öldürülmesi, Öner Bey'in yediği bok diye kulislerin baş sermayesi şimdi. Kaburgalarını arabasıyla çatır çatır ezip kaçmış kızın. Şimdi bunu araştırıyorlar gizliden. İnanmayanlar, işin ardında başka pislik arayanlar da var. Onlar da çalışıyor. Halil'in öldürülmesi de öyle sızdı. Nice kişilere kıyılmış, çıt çıkmamış eskiden. Mahta görevli doktor Kürtmüş. Rapor vermemiş, araları iyi değilmiş. Mahta asker nazif takımı diye bilinenlerle doktoru da Kars'a postalamışlar. Susuzlukla konuşarak bir sürü şey anlatıyordu Refik. Duraladı birden. Benden kuşkulanıyorsun belki de dedi. Hiç alınmam Turgutcuğum. Doğrusunda. Öyle ya, nereden biliyorum ben bunları? Dünya puşt çünkü. Bu ülkenin puştluğu da çarpık. Emin Bey var bizim gazetede. Öyle der o. Çocuklar, Ankara'nın en yüksek katlarındaki önemli giz, sınır karakolundaki kel onbaşının önüne şifreyle gider. Sınıra da varmıyor gizler artık. Yöredeki karakollarda. Gözünü kulağını açmasını bilirse duymayacağı şey yok bugün bir gazetecinin Ankara'da. Hele bir de Müjgan Hanım gibi kadını varsa. Refik'in sürüp giden tüm konuşmaları uzaktan uzağa gelen radyo müziği gibi ara sıra kesildikçe ayrımına varılan zırıltıdan öte anlam taşımaz olmuştu Turgut için. Ondan kuşkulanıyor muymuşum? Kuşkulanmasam ne olacak? Nasıl öğreniyormuş? Onları anlatıyor oğlan. İstanbul'a niye böyle sık geldiğini anlatıyor. Gizli döviz işlerine aracılık ettiğini anlatıyor dışişlerinde kimilerinin. Servet Bey oğlumuzla bu işleri nasıl kotardıklarını anlatıyor. Turgut'u hiç ilgilendirmiyordu anlattıkları. Yüreğine kan pıhtısı gibi oturmuş Halil'in ölümünü nasıl taşıyabilirdi onu arıyordu. Sürüp giden bir de Seher takıntısı vardı. Ağzından bir şeyler kaptırdı da yalan mı söylüyordu Seher? Öyle yalan söyleyebilir mi o kız? Kızı da atlattılar. Nasıl? Ne pis ne çirkef dünya bu. Temiz olsa ne gerek vardı kavgaya? Dediği çıktı Rahmi Usta'nın. Öldürdüler Halil'i. Analar doğurmamıştır boylelerini. Laz da saçmalamış. Analar neler doğurdu. Tarih neler gördü. Naziler süpürüldü yeryüzünden. Ne diyor bu gene? Yargıç Albay Harun Bey'miş de, Mahtaymış da bilmem ne. Harun'un da Karun'un da tümünün. Kim olursa olsun orospu çocukları. Bana ne? Günü gelince lağım sıçanı gibi ağlanır hepsi. Ne içecek ne dinleyecek durumu kalmıştı Turgut'un. Konuşmuyordu da. Durgunluğu sonunda Refik'e de geçti. Saat 10'a doğru kalktılar. Durumunu iyi görmemiş olmalı ki arabayla eve kadar getirip bıraktı. Refik'ten o gece duyup da algılayamadığı, kulağından akıp giden kimi şeyler, geç vakit daldığı yatağında ertesi sabah onunla birlikte yeniden dirilip seslenmeye başladı. Yeni duyuyormuş gibiydi hepsini de. Ben komünistim Turgutcuğum. Sizlerin göze aldığınızı ben alamıyorum. Niye alamıyorum? Biz de bu yolla bir yere varılacağına inanmıyorum. Aptal aptal yapılan işlere kızıyorum, korkuyorum belki de. Öyle deyin, ne yapayım? Bir şey diyeceği yoktu. Bir günler sen de dolandın bu çevrelerde, şimdi rahata kavuştun diyordu. Demesin miydi? Bu rahat elinden gitmesin istiyorsun. İçiyle barışıksa kim ne diyecek bu adama? Kolay mı içiyle barışık olmak? Olsa böyle mi konuşur? Yataktan kalkarken Veysel adıyla çakılır gibi kaldı. Kürt Veysel demişti Refik. Kaç kez söylemiş. Tayyarlara uyanık olun bu oğlana. Babası Mahta diye. Evet, Kürt Veysel demişti Refik. Şimdi mi uyandın? Şimdi uyanmıştı. Gece uyanacak durumu mu vardı? Poliste önüne konan Sahir abilerdeki gecenin ayrıntılı bilgileri o oğlandan alınmıştı demek. Doğrusun Refikciğim. Aptallıklarımız bezdiriyor insanı. Ne kadar basitmiş oysa. Anlamışlar Veysel'i ya. Şimdi tutuşmuş tayyarlar. Anamı sikildikten sonra anlamışlar. Zavallı Sahir abi. O aptallığa kurban gitti demek. Kara çalıyorduk adama bir de. Daha kötüsü de olabilirdi. Gene de sevinmemiz gerek. Öldürülüyoruz. Aptallıklarımıza kurban gidiyoruz. Gövdemize saldırıyorlar. Ne yapalım Refikciğim? Sen istediğin kadar doğru ol. Biz bu yolda yürüyeceğiz. Bu aptallıklardan ötesini göremiyor kimileri. Yolu da gözleri tutmuyor. Yolun sonunu da. Üstün zekalarına tapıyor herifler. Bakıp bakıp gülseler de biz enayiler bu yolda yürüyeceğiz. Bu kokuşmuş karanlıkta başka ışık yok. Halil gitti, ben kurtuldum. Yaşamak niye bu kadar kötü? Yılgınlıkla bir yere varılmaz, yeniden başlayacağız. Sinir bozan bin bir bela içinde hem de. Mediha'nın sabah sabah Ebe Hanım teyze diye karşısına dikilmesi taşırdı taşırıyordu bardağı. Konuşmak istiyormuş Turgut'la. Benim Ebe Hanım'la konuşacak bir şeyim yok dedi, siz konuşun. Kahvaltı da etmeden kaçar gibi çıktı evden. Bir gün patlayacaktı bu iş. Kaçmak boşunaydı ya, biraz geç olsundu. Askerlik konusunda Refik'in uyarılarını doğru bulsa da bu çıkmazdan uzaklaşmanın bir yoluydu askere gitmek. İstanbul'dan ayrılmak, parti çalışmaya başlarsa görevden kaytarmak olmayacak mıydı? Rahmi Usta'yla niye konuşmuyordu bunu? Hafta başında Mecit Bey'e çıtlattı. Askere gitmek zorunda kalacaktı belki de. Fakültede kaydını yeniletmesi sorunu vardı. Durum neydi bilmiyordu ya, zordu. Hiç ummadığı tepkiyi aldı Mecit Bey'den. Açık açık karşı çıkmıştı. Bırakmak istemiyordu Turgut'u. Gerekirse fakülte değiştirir. Yıllarca uzatabilirdi öğrenciliğini. Uzatmalıydı da. Tam işe ısındığı anda. Ne vardı şimdi askere gidecek? İstiyorsa Mecit Bey kaydını hemen hukuka aldırtabilirdi. Daha da uygun olurdu. Fakülte kaleminde söz geçireceği tanıdıkları vardı. Bu arada aylığını artırmaktan bile söz etti. İşine yaradığını biliyordu adamın da. Bu kadarını düşünmemişti Turgut. Kara gözüne değildi, eski yazıyı bilmesineydi adamın bağlılığı. Gözü Mecit Bey'in el yazısına alışmıştı. Eskisinden çok çabuk yürüyordu işler. Patronun beğenisiyle övüneceğiz. Ne düşlerle girdiği Türk dili ve edebiyatı dalında, umduğu hiçbir şeyi bulamamış olsa da sonuna gelmişti. 3-4 ay kapansa biterdi bu iş. Biter de ne olurdu? Aldığı diplomayla başı göğe eğerdi. Öğretmenlik mi yaptırırdı ona bu devlet? Hukuk bitirmenin ayrı bir yanı vardı, şimdi anlıyordu. Öyle olsa da yeniden 1-4 yıl daha çekemezdi bu işi. Aptalca hesaplardı bunlar. Dünyada, Türkiye'de neler olacaktı bakalım. Avrupa'da savaşın bitmesiyle gazetelere düşkünlüğü de pörsümüş gibiydi. Gözlerin şimdi dikildiği Japonya'ya ilgisi, Almanya'ya duyduğu gibi değildi. Çok uzaktaydılar. Nasıl olsa da yenileceklerdi. İçine kapandığı dava dosyaları dışında kendine dönük yaşamaya başlamıştı. Necla'yı tek tük, o da soğukça, Zübeyde Hanım'ı sık sık anımsıyor. Her anımsayışında da saygılı bir ürperti dolanıyordu içinde. Duygulu kadındı. Kafası dar ulusçulukla kalıplanmış sersemin teki değil miydi? Aklı karalı, çok yanı vardı insanların. Nasıl karma karışık oluyordu, biraz derinliğine düşünmeye başladın mı? Derinliğine kavradın mı karmaşıklık kalmaz. Kalmaz olur mu? Kalıyordu işte. Seher nerelerdeydi? Onun için bile ne düşüneceğini bilemiyordu şimdi. Sahir abileri nasıl arayabilirdi? Bir akşam abonoza gitmek için çıktı işten. Davacı bir kadın gelip Mecit Bey'i beklemişti o gün uzunca süre. Orta yaşlı, kaşı gözü yerinde biri. Güzel de denmez, çirkin de denmez. Büyük istek kabarmıştı içinde kadına karşı. Kadıncağız kendi derdindeydi oysa. Kum kapıdaki evini alıyorlardı elinden. Onun olmadığını söylediği bir borç için habersiz icraya verilmiş evden 3 çocuğu ile sokağa dökeceklerdi pılı pırtısını. Onun aklına takılan da nasıl edip şu karıyı düzeceğiydi. Utandı kendinden. Abonozda parayı bastırıp Necla rezilinin dediği gibi yapacaktı. Sokağı yürüyüp çıktı boydan boya. Kapı önünde toplanmış, itiş kakış evlerin içini gözetleyen adamlar, pencerelerde geçenlere söz atan, çağrı yapan yüzsüz kadınlarla bütün isteği uçup gitmişti. İlişki kurduğu kadınlar hepsi de bir biçimde eğitip yüceltmişler, en azından değiştirmişlerdi demek onu. Genel ev boşalımına dayalı cinsellikten kopması güzeldi de başına da belaydı. Ne halt edecekti şimdi? 31'ciliğe mi başlayacaktı? Ne vakit o işi yapmak zorunda kalsa hem gülünç hem suçlu buluyordu kendini. Çıkınca durdu sokağın başında. Dönüp yürüdü ağır ağır. Kapısında pek kimsenin bulunmadığı bir eve girdi. Merdiven altı bir sofada oturan kadınlardan yeşil yeşil bakan zayıfça birine başıyla yukarıyı gösterdi. Çıktılar birlikte. İlk kez tanıdığı yapamazsam kaygısını aştı ama kadının becerisini gösterme oyunlarına kalmadan çabucak boşalmıştı. Çoktur yapmamışsın sen, askerde miydin? Ses çıkarmadı Turgut. Kadın gitmiş leğende orasını yıkıyordu ki giyinmeye başladı. Dönüp geldi kadın, sokuldu. Pantolonunu indirip gömleğini sıyırdı Turgut'un. Kollarını dolayıp kendine çekti. Islak dudaklarını göğsünde, omuzlarında gezdirmeye başladı. Bir eli erkekliğindeydi. Boşa gitmedi çabaları. Başarılı, doyurucu iş yaptılar bu kez. Becerisini kanıtlayıp müşteri kazanma çabasındaki kadın da istekli, katılımcıydı sanki. Adını sordu Turgut'un. Mecit'ti. Cuma'dan başka her gün bekliyordu Mecit'i. Bir iş parası ödetti aşağıda. Göz etti Turgut'a da. Eksilerek yeğenmiş gibiydi genel evden çıktığında. Ne bölüşmüştü ne de bir şey almıştı sevdiği birinden. Yattığın kadınla konuşacak bir şeylerin yoksa ne anlamı vardı o yatmanın? A camiine çıkıp bir lokantada yemek yedi. Beyoğlu'ndan tünele yürüdü. Karaköy'e indi tünelle. Tatlı, serin gecede irili ufaklı teknelerle kımıldayan Haliç'e Marmara'ya bakarak yürüdü köprüyü. Rahmi Usta'ya uğramaya, bahçe kapıda tramvaya binerken karar verdi. Saat 9'a geliyordu tramvay Beyazıt'ı geçerken. Bu saatte yatmaz Rahmi Usta. Daha sokağın başında karanlık camları görünce canı sıkıldı. Eve gelmemişti belki de. O da genel eve gitmiş olmasın. Güldü. O ne yapıyordur? Sor, soracak başka şey kalmadı. Oturup kapıda mı bekleyecekti? Ağır ağır yürüdü üst sokağa doğru. Gözü yöresindeydi bir yandan da. Bakarsın bir yerlerden çıkıverirdi Rahmi Usta. Üst sokağın başına gelince durdu. Yanlışlık olmasın diye bir daha baktı. Yanlış manlış değildi. Sahir abilerin katındaydı ışık. Heyecanlandı birden. Çabuk çabuk yürüyüp yaklaştı. Duraladı. Belki de başkalarına kiralanmıştı ev. Mediha boşaltmadılar demişti. Uğramıyorlarmış da. Merdivenleri çıkıp zile bastı. Biraz sonra Nedret'in kim o sesiyle sımsıcak bir şeyler aktı yüreğine. Benim Turgut dedi. Hemen açıldı kapı. Kısa kollu sarı giysisi içinde Nedret Hanım gülümseyen gözleriyle karşısına dikilince ne diyeceğini değil ne yapacağını da şaşırdı Turgut. Hoş geldiniz diyerek uzanıp Turgut'un elini sıkarken erken döndünüz demek dedi. Mediha Hanım çok geç geldiğinizi söyledi. Beklemiyordum doğrusu, sevindim.